Ayrım 12.
Sabah erkenden gider ve gece olmadan da döner mutlaka. Ne buluşamı ha dedi Mustang Taylor. Gözleri pırıl pırıl parlayarak. Pokey Rogers, ananas, Taylor da şeftali suyu isteyerek biraz ferahlamak istediler. Kovboylar merdivene çökerek meyve sularını beklerken Tom da açacağı elini alıp kutuları açmaya başladı. Dükkan tümüyle beyaza boyanmış geniş bir mekandı. Ahırlarla çiftlik evleri arasında bulunuyordu. Ötesinde geniş yün hangarları ve bacalı kulübeler yer almaktaydı. Buralarda yün kırpılıyordu. Cibala gerçekten koyun ve sığır yetiştirmede epey önemli yol almıştı. Dükkan arkasında ise çiftlikte Meksikalılara ait hasır ve sazdan yapılma kulübeler yer alıyordu. Evin dört geniş, beyaz badanalı odası vardı. İki parçadan oluşan tahta bir sundurmayla 7 metre genişliğinde bir galerisi bulunmaktaydı. Derin olan uzun ve geniş bir gölün kenarında yapılmıştı. Gece olunca turna balıkları bu gölde neşeyle çırpınır, gürültüyle dalıp çıkarlardı. Ağaç dallarında ise sarmaşıklar bereketle fışkırmış göğe doğru yükseliyorlardı. İşte Cibola'daki bu evin güneyli kokan hoş ve değişik bir havası vardı. Texas'tan 1855'te belinde tabancayla göç eden Kiowa Trustle, Mississippi'nin özgün havasını da beraberinde getirmiş ve buraya da adeta bu havayı aşılamıştı. Ancak Trustle geldiği yere özgü bir şeyi daha beraberinde getirmişti. Bu da Curtis'lere karşı olan kan davasıydı. Kötü yazgı Curtis'lerden birinin Cibola'ya 25 kilometre uzaklıktaki Los Olmos'taki çiftliği almak üzere girişimde bulunması ile bu yöre insanları üzerinde rol oynamaya başlamıştı. Savannah'da müthiş bir kavga çıkmış, ihtiyar Trustle, Curtis'lerin hışmına uğrayıp şiddete maruz kalmıştı. O sırada Kiowalı yerliler de Frio ve Rio Grande arasında yer alan beyazlara ait çiftliklere saldırmaktaydılar. Trustle'da gönüllülerden kurulu bir ekiple savaşçıların üzerine yürüdü ve bunları geri püskürtmede başarılı oldu. Böylelikle o yörede itibarı artarak günden güne mal varlığını, sürülerini büyüttü. Ne var ki zaman onu da yavaşlandırmış, huzur mutluluk yerine sinirli ve tadı tuzu kaçmış biri haline dönüştürmüştü. Cibala'da verandada oturduğu an görüntüsüyle ve tıpkı gençken avladığı sırtlanları andırıyordu. Bunların tek sorumlusu biricik oğlu Ransom'un Curtis'lerin kızına olan aşkıydı. Düşman ailenin kızına kadar kimseyi bulamaz mıydı hayta diye içinden geçirse de nafileydi. Oğlan deli gibi tutkundu kıza. Kovboylar artık susmuş, ellerindeki meyve suyu kutularından büyük bir zevkle içeceklerini yudumluyorlar, diğer yandan da uçsuz bucaksız vadiyi seyrediyorlardı. Atları hemen önlerinden otlamaktaydı. Sam ise iç bayıltan nakaratıyla eski bir şarkıyı söylüyor, diğer yandan da belki 20. kez olarak başındaki perikosunu tarıyordu. Geniş perspektifteki doğa manzarası ve böylesine uçsuz bucaksızlığı görmek insanı sükunete kavuşturuyordu. Eski San Antoine yolunun paralelindeki düz ve rahat ağaçlıklı yol ise çiftliğin yoluydu. O akşam gözler kulaklardan daha keskindi. Meksikalı bronz terli elini karanlığa dikerek "Bakın bir araba işte geliyor" diye bağırdı. "İşte bir araba sesini duyuyorum. Honda bu yanılmıyorsam." "Gregorio çok iyi bir kulağım var," dedi Mustang Taylor. "Kuş cıvıltısı ve rüzgar sesinden başka bir ses duyamadım ben," diyerek ekledi. 10 dakika sonra Taylor bağırdı. "İşte orada arabanın toz bulutu görülüyor." "Gözleriniz çok keskin," dedi Gregorio gülümseyerek. Ağaçların ötesinden gelmekte olan grimsi toz bulutu artık herkesçe iyice seçilmekteydi. 20 dakika sonra atın nal sesi duyulmaya başladı. Sonra da uzun kişneme sesinin ardından at durdu. Araba atın arkasında oyuncak gibi kalmıştı. Gür bir erkek sesi ortalığı inletti adeta. "El Almo, El Almo!" Dört Meksikalı koşarak atın koşumunu çözdüler. Kovboylar neşe içinde bağırışmaya başladılar. Gelen Rance Trustle'dı. Dizginleri bıraktı ve gülümseyerek topluluğa bağırdı. "Mallarınız yük örtüsünün altında. Evet, Sam bir defa daha unutursa biz de onun gıcır ayakkabıları için bir iyilik düşüneceğiz. İşte iki koli getirdim. Umarım fazla gecikmemişimdir dostlar." Rance arabanın içindeki yükleri aralayarak iki koliyi aralarında buldu ve çekip çıkardı. 12 heyecanlı ve ateşli el aynı anda kolileri asılıp bir an önce tütünlerine kavuşma sevincini yaşamak istiyorlardı. Texas'ın en uzun bacaklı adamı olmakla ünlenen San Gabriel'in ekibinin önemli adamlarından biri olan Long Collins, kolilere doğru bir filin hortumunu kullanmaktaki becerikliliğiyle uzandı. Elinin altında duran bu korkunç derecede kötü paketi gün ışığına taşıdı. Gerçekten kötü bir şekilde amalajlanmış, kalın bir tel ile de sarılıp açılması önlenmişti. Pof diyerek nefeslendi Long Collins. Sonra da gözleri iri iri açılarak kutuyu işaret etti. Ranse, bu ne kuzum Allah aşkına? Delikte koca bir sümüklü böcek kıvrılmış, uykusundan uyandırılmanın mahmurluğu ile kolunu bacağını oynatıyordu. İşte koca gözleriyle bir baykuşun ışıltılarını saçarak etrafına bakmakta olan bu böcek, Curly'den başkası değildi. Yüzü şişmiş, iyice kirlenmiş, tini maviye çalan bir renk alarak havasızlıktan ve yorgunluktan iyice nasibini almıştı. Göz kapaklarına küçük balonlar oturmuşçasına iri ve şişikti. Neredeyse gözleri görünmüyordu. Burnu ise pancar gibi olmuştu. Ona bakan kalabalık şaşkınlıktan kurtularak söylenmeye, birbiriyle fikir alışverişinde bulunmaya başlamıştı ki Ransi hepsinden daha etkilenmiş olarak arabadan aşağı atlayarak onun yanında bitti. ''Hey Sümsük, sen de nereden çıktın bakalım? Arabamdan işin ne senin ha? Nasıl girdin böyle pervasızca arabama, söyle bakalım?'' diyerek söylendi. Kovboylar ise onlara tütünü unutturan bu delikanlının etrafında halka yapmış, olup biteni merakla izliyorlardı. Curly, saçı sakalı birbirine karışmış bir halde ''Neredeyim?'' diye sordu etrafındakilere. ''Neden beni buraya getirdiniz? Bu çiftlikte işim ne benim?'' ''Bu adamlar neden bana böyle bakıyorlar?'' diye ard arda sorularını sıralıyordu ki Ranse bağırdı. ''Götür şunu Collins buradan.'' Curly bir anda kendini uçmuşçasına koliden çıkarılıp yere fırlatılmış olarak buldu. Ayağa kalktı ve dükkanın merdivenlerine tekrar oturup kendini toparlamaya çalıştı. Baştan aşağıya titriyor, dizlerinde derman bulunmadığını hissediyordu. Aynı anda Taylor bir tütün torbası bularak diğerlerine dağıtmaya başladı. 12 becerikli el aynı anda tütünü sigara kağıtlarına sarıp tüttürmeye koyuldular. Ancak asıl ilgi alanı bu sokak serserisiydi. Ranse bu kez daha seviyeli bir sesle sordu. ''Arabama nasıl girdin?'' Curly bu ses tonunda demiryolu görevlileri, polis veya kanun düzenini sağlayan kişilere has uslubu hissetti. ''Ben mi?'' diye şaşaladı. ''Bana mı soruyorsunuz? Ben otelde kalıyorum aslında ve oda hizmetçim de valize pijamalarımı koymayı unutmuş.'' Ben garaja girdim ve sizin limuzininize bindim. Ancak size beni bu pis çiftliğe getirmenizi söylediğimi sanmıyorum. Ne diyor bu diye sordu Mustang, Pocky Rogers'a dönerek. Başı nikotinsizlikten iyice tutmuştu. Bu kırk ayak, kurbağa veya bir züppe mi? Nedir, ne demek istiyor kuzum? Pocky Mustang'ı yanıtladı. Bu yeraltı hazinelerini bekleyen cüce cinlerden herhalde. Geceleri bataklıktaki ağaçların oralardan sesleri gelir bunların. Belki de ruhudur. Yok canım dedi Long Collins. Bu cinlerin sırtlarında yüzgeçleri ve ayaklarında tam 18 parmak olur. Bence mamut cinsli bir şey bu. Toprak altında yaşayıp çilekle beslenenlerden. Fazla yaklaşma, sakın tehlikelidir. Sam de bu olay karşısında tıpkı diğerleri gibi kendi fikirlerini açıklamak isteyerek onlara yaklaştı. Bence bu tam bir sokak serserisi. Ranse, bu saçı sakalı birbirine karışmışı da nereden buldun? ''Sakalını saçını çiftlikteki yünlere katmayı falan düşünüyorsun herhalde.'' dedi. Curly o sırada söze karıştı. ''Hey, kimsenin cebinde bir fırtlık bir içecek yok mu ya? Susadım.'' ''Tamam, eğlenebilirsiniz, tamam. Ben of çok içtim ve hala sizi net göremiyorum.'' dedi. Sonra da Ransi'ye dönerek ''Beni bu kutsal tarlaya getirdiniz, iyi güzel ama söyleyeyim, ben size hiçbir sığır porsiyonuna gidelim dedim mi?'' Ransi bu zavallının sinirlerinin iyice kötü olduğunu düşündü. Meksikalılardan birini eve viski aldırtmaya gönderdi ve Curly getirilen şişeden koca bir yudum almıştı ki sahibi tarafından koca bir büftek ile ödüllendirilen köpek gibi etrafına memnuniyet ışıltıları saçmaya başladı. ''Teşekkürler patron.'' dedi adeta fırsıldayarak. ''Burada tren yoluna en az 50 kilometre, en yakın yerleşim yerine de 20 mil uzaktasın.'' dedi Ranse. Curly merdivenden aşağıya indi. Ranse sonra Curly'ye dönerek ''Hadi benimle gel. Seni buraya ormana terk edecek halimiz yok. Yırtıcı bir hayvan tarafından parçalanıp ölmeni istemem.'' dedi. Sonra da hangarda bir yere kamp yatağı yerleştirdi ve burada kalabileceğini söyledi. ''Biliyorum uyumak istemeyeceksin.'' dedi Ranse. ''24 saattir yeterince uykuyu stoklamışsın. Ama hiç değilse burada kalıp dinlenirsin en azından. Pedro ile sana yiyecek bir şeyler gönderirim sonra.'' ''Uyumak mı?'' dedi Curly. Bütün bir hafta uyuyabilirim. Tanrım ne kadar ihtiyacım var. Bayım beni örtülü bir kutuya koysanız da öylece saatlerce orada kalsam. Yaşlı Kiowa Trustle gaz lambası ışığında geniş arkalıklı koltuğuna oturmuş bir halde rutin okuma zamanlarından birini yaşamaktaydı. O sırada Rance şehirden getirdiği bir paket gazeteyle içeri girdi. "Dönün Rance," dedi ihtiyar gözlerini kitabından kaldırarak. Sonra "Oğul," dedi derin bir iç geçirerek. "Bugün bütün gün sen gitmeden evvel konuştuğumuz konuyu düşündüm. Bana tekrar söz vermeni istiyorum. Biliyorum hayatımın tek amacı sensin ve hep senin için yaşadım. Seni kurtlardan, yerlilerden, kötü beyaz adamların şehrinden kurdum, savaş verdim. Anacığını hiç tanımadın. Bu yüzden sana hem ana hem baba olmaya çalıştım elimden geldiğince. Dürüst bir insan olmayı, kendi kendine yetebilmeyi öğrettim. Şimdiye kadar ne kazandımsa hepsi gün gelecek sana kalacak ve Rance iyi bir at ve servet bırakacağım oğul sana. Bilir misin bazen kendimi tıpkı yavrularını yetiştiren dişi aslanlar gibi düşünürüm. Evet, tıpkı bir dişi aslan gibi sana biçim verdim ben. Gerçek ve safkan bir Trustle'sın sen. Ancak bu Curtis'lerin kızıyla evlenme konusu da nereden çıktı bunu anlayamıyorum. Size tekrar söylüyorum. Oğlunuz ve bir Trustle olarak hiçbir zaman bir Curtis ile evlenmeyeceğim dedi Rance yavaş bir sesle. Sağ ol oğlum dedi yaşlı Kiowa. Hadi git de biraz bir şeyler atıştır mutfakta, acıkmışsındır. Rance evin öteki yanındaki mutfağa girdiğinde Meksikalı aşçıları Pedro da yemeği fırından henüz çıkarmaktaydı. Bana sadece bir fincan kahve Pedro dedi Rance. Ayaküstü kahvesini yudumlarken de ilave etti. Araba hangarında bir sokak serserisi var. Ona yemesi için bol yiyecek ve içecek götür. Rance yaklaşık 20 millik bir yol kat ettiği halde gayet dinç ve güçlü gözüküyordu. Yatağına uzanıp sıkı bir uyku çekmek yerine evin arkasındaki samandan yapılan Meksikalıların kulübelerinden tarafa gitti ve seslendi. Manuel! Genç bir seyis gözüktü. Manuel bana Vaminos'u getirir misin? Tabii senor, derhal, dedi genç seyis. Mümkün olduğunca çabuk eğerle ve getir, bekliyorum dedi Rance. Birkaç dakika geçmemişti ki Rance dört nala Vaminos'a binmiş, ay ışığı altında dükkanın önünde gitar çalmakta olan Sem'in önünden yay gibi fırlayıp yola koyulmuştu. Bu doğru at çevrede saldığı ününe hakikaten layık bir hayvandı. Meksikalıların El Grillo adını verdikleri ve binlerce rengi yansıtan özel bir renk anlamını taşıyan Vaminos, koyu gri mavi renkte gerçek bir doğru attı. Sırtından kuyruğuna kadar uzanan yerde siyah bir çizgi usta bir ressam tarafından boyanmışçasına düzgündü. Ölümsüzlük ve dinginlik sembolü bir hayvandı Vaminos. New York'ta tam gün çalışan taksilerle yarışır bir güçle, yörede en fazla yol kat eden, yorulmak bilmez bir özelliğe sahipti. Cibalo'nun batısında bir bölgeye ulaştıklarında Rance atını dizginledi. Fransız güllerinin kokusunu andıran iç bayıcı, hoş bir koku hakimdi burada. Ağaç dağlarından sarkan yabani meyveler ise pırıltılı uçlarını göğe çevirmiş, gecenin karanlığında etrafı mum gibi aydınlatmaktaydılar. Ay ise gökte güleç güleç ışıldıyor, gecenin büyüleyici havasını daha da efsunlu hale getirmek için adeta özen gösteriyordu. Birkaç adım ötede ürkek bir yabani tavşan ailesi teker teker sıçrayarak çalıların arkasına karışıverdiler. Bu doğa güzelliği az sonra Los Olmos'un en parlak yıldızlarından birinin ışıltısıyla tamamlandı. Uçuşan saçlarıyla ufukta beliren Yana Curtis, usta bir binici edasıyla güçlü bir dansırla birlikte oracıktaydı. İki genç usulca birbirlerine yaklaştı. Kalpleri kıpır kıpırdı. Gönüllerinin birbirine kenetlenmesi gibi elleri de birbirine kenetlenmişti. Sana daha fazla yakın olmak isterdim ancak bana müsaade etmiyorsun dedi Rance. Yana'nın billur kahkahası sessizlikle çınladı, yankılandı. Rance ay ışığında pırıl pırıl yanan sevgilisinin beyaz dişlerine ve yeşil gözlerine sevgiyle baktı. Rance, Pareme Trustle'ın tüm cesaret, güçlülük ve alçak gönüllülük niteliklerine karşın 12 kilometre uzaktan randevusuna gelen bu sevgi dolu, cesaretli ve zarif kadın Yana Tibe Curtis'in yüzünde de en az onun kadar bu ilişkiye emek vermiş olmanın özverisi yansıyordu. Rance dedi genç kadın, böyle kaçamaklarla hep yarı yollarda görüşüyoruz. Evet diye soran bakışlarla baktı genç adam Yana'ya. Hafif bir iç çekmeyle sözlerini sürdürdü genç kadın. Yemekten sonra en uygun zamandır diye düşünerek konuyu açtım ama nafile. Sen hiçbir aslanı kızdırdın mı? İşte tıpkı bir aslan gibi kükredi babam. Nasıl oldu da çiftlik başıma yıkılmadı hala şükrediyorum. Evet Ranse, artık her şey bitti aramızda. Babamı çok seviyorum ve ondan da çok korkuyorum. Bana bir Trustle'la evlenemeyeceğimi söylerken çok ciddiydi. Bana da karara uymak kalıyor. Benimki de pek farklı değildi Ranse. Yüzü bulutlanarak kükremedi ama dişlerini göstererek oğlunun hiçbir zaman bir Curtis'le evlenemeyeceğini söyledi. O yana. Ben de seninle aynı hisleri paylaşıyorum. Bir yanda babam, bir yanda sen ve hayatımız, aşkımız. Genç kız Ranse'nin elini tuttu ve hüzünlü gözlerini ona döndürerek evet Ranse dedi. Aşkımızı unutmalı ve bu gerçeği içimize gömmeliyiz. Şimdiden sıra binip derhal çiftliğe dönmeliyim. Hoşçakal komşum. İyi geceler. İyi geceler dedi Ranse dönerken dikkatli ol. İki genç birbirlerinden ayrıldılar. Ranse atına atladı. Yana ona son kez dönüp seslendi. Sana hep bu yol ayrımında rastlayacağım sevgilim. Allah'ın cezası kan davası, aile düşmanlığı dedi Ranse için içine ağlayarak. Cibalo'ya geri dönen Pyram Redruga, Ranse Trustle atını ahıra bıraktı ve derhal odasına attı kendini. Mutsuzdu. Güneyden getirilen eşyalardan biri olan çekmecesini açtı. Mississippi'ye gittiği bir seyahatte Yena'nın ona yazdığı mektupları almak istedi. Eski sistem yana doğru açılan iki kapakçıkla gizli bölmeli bir çekmeceydi bu. İstemediği bir harekette bu bölmelerden düşen sararmış bir kağıt Ranse Trustle'ın ayaklarının dibine uçuverdi. Genç adam merakla kağıda attı elini, aceleyle katlarını açtı. Soluksuzca okudu içindekileri, tekrar okudu, tekrar bir saat büyülenmişçesine kendinden geçti. Gözlerini saran alev dalgaları ve yüzünde esrarengiz bir gülümseyişle ayağa kalktı ve hızlı adımlarla saman kulübelerinin olduğu yere doğru ilerledi. Uyuma karamdı ona artık bu gece. Sonra gecenin sessizliğinde sesini ayarlamaya çalışarak seslendi. Tia Joana, Tia Joana. Bembeyaz saçlı, buruşuk yüzlü, ihtiyar bir İspanyol kadını kafasını uzattı kulübeden. Tia Joana dedi Ranse İspanyolca, şapkasını çıkarıp kendini göstermeye çalışarak. Fakat Don Ranson siz diyebildi kadına fallayarak. Tia Joana ben kimim diyerek sordu Ranse. Soğuk bir ter kümesi alnında belirdi yaşlı İspanyol kadının. Ürpertisini önlemesi için omuzlarındaki çala iyice sarındı. Ranse bu kez ses tonunu yükselterek sordu. Tia Joana, ben kimim? Tam Rancho Cibalo'da 32 yıldır yaşıyorum dedi Tia Joana. Bazı şeylerin de benimle birlikte gömülerek kaybolacağına inanıyordum. Ancak görüyorum ki sen kim olduğumu öğrenmişsin Don Ranson. O halde içeri gir ve kapıyı kapat dedi. Bir saat sonra Tia kapalı kapıyı araladı ve Ranse usulca süzüldü dışarı. Oradan da doğruca araba hangarına girdi genç adam. Onu gören Curly, hey başkan diye bağırdı hırıltılı bir sesle. Sonra yatağında doğruldu ve bir sigara yaktı. Ayaklarını uyuşuk uyuşuk sallayarak, kaçırılıp getirilen bir adama böyle bakılacağını hiç sanmıyordum dedi. O geviş getiren adamın dükkanından jilet alınıp sakalım kesilecekmiş. Saç sakal tıraşı olacakmışım. Bu hayvan besicileri kolejinin yetkililerine iyi görünmem için silah falan da kuşanacak mıyım acaba? O sırada Ranse söze karıştı. Kalk, şöyle ışığa yanıma gel. Körlü somurtkan bir ifadeyle ona sokuldu. Ranse dikkatlice uzun ve tetkik eder biçimde yüzüne baktı onun. Yüzü tamamen değişecek dedi kendi kendine. Saçı taranmış yüzü, sakaldan arınmış, taze ve düzgün cildi pırıl pırıl olacaktı. Saçının buklelerine düzgünce bir yantinle şekil verilince kulakların üzerine düşürülmesi hoş olacaktı. Çenesi hafif sifriydi ancak düzgün bir profil veriyordu. Ranse Curly'ye hayranlıkla bakıyordu. ''Nereden çıktın sen?'' diye sordu. ''Anan baban kimin kimsen yok mu? Ya da bir adresin falan?'' ''Benim mi?'' dedi Curly dehşetle. ''Ben bir düküm.'' ''Lord Reginald Crankster Leverkamp'ın oğluyum. Üzgünüm, kimin nesi olduğumu bilmiyorum. Belki de Sherlock Holmes'ım ben. Belki benimle doğru konuşursan doğruyu bulabiliriz.'' dedi Ranse. ''Nasıl sokağa düştün?'' Ben dedi Curly, ben beşikteyken başlamış öyküm. 3 yaşında var ya da yoktum. Biftek Charlie adında tembel, miskin bir adam beni evlere dilencilik için gönderip sırtımdan para kazanırdı. Daha zillere bile ulaşamayacak kadar ufaktım. Peki dedi Ransi, o adam sana seni nasıl bulduğundan bahsetmedi mi? Bir gün başka birine anlatırken duymuştum dedi Curly. Beni Meksikalı bir serseri takımından 6 penny ve eski bir tabanca karşılığında aldığını söylemişti. Tamam mı? Sorgulaman bitti mi? Harika dedi Ransi. Hiç şüphem kalmadı. Sen evcilleştirmeyi bekleyen vahşi bir sığırsın. Yarından tezi yok, Cibalo'nun terkisine alınacaksın. Hemen kamplardan birinde çalışmaya başlıyorsun. Çalışmak, diye tısladı Curly tiksindirici bir tavırla. Beni kim için tutuyorsunuz? Koşan danaları, zıplayan hoplayan koyunları mı yakalayacağımı sanıyorsun? Buna alışınca zevk alacaksın dedi Ransi. Seni eğitmesi için Pedro'yu çağıracağım. Ve eminim seni 1. sınıf bir kovboy yapacaktır. Beni mi diye şaşaladı Curly. O bunlar bensiz de var olabilirler bayım. Beni hiç karıştırmayın bu işlere dedi. Ransi eve dönmeden evvel Sam'in dükkanının önünden geçti. Sam Rival ayakkabılarını çıkarmış ve yatmak üzere hazırlanmaktaydı. Ransi ona yarın San Gabriel'den kamptan biri gelecek mi diye sordu. Evet, kurye için Lon Collins gelir diye cevap verdi Sam. Ona söyle bu çocuğu beraberinde götürsün ve ben gelinceye kadar da gözünün önünden ayırmasın. Ransi ertesi gün öğleye doğru San Gabriel'e ulaştığında Curly yine aynı biçimde aylak aylak durup etrafına sövgü dağarcığından çeşitlemeler saçarken buldu. Kovboylar bu davetsiz misafirden hoşnutsuzluklarını açıkça ortaya koymuşlardı. Saçı sakalı iyice birbirine karışmış, kir pastan siyah renge bürünmüştü. Üzerindeki giysilerin ise elle tutulur hiçbir yanı yoktu. Ransi kampın başkanı olan Buck Rab'a dönerek gayet sert bir tonda konuştu. Ancak Buck, bu genç bitik bir serseri sadece diye gülledi. Senin onun için yapmak istediklerini anlayamayacak kadar da aptal üstelik. Çalışmak istemediği için bir köşede oturup senin gelmeni bekledi. Ransi ceketini çıkardı. Bitirmem gereken önemli bir iş var bak dedi. Görünüşte bitti gibi ama son pürüzler de ortadan kalkmalı. Dinle bak. Bu enkaz adam akıllı iyileştirilecek. İşte bu iş için de burayı seçtim. Curly'e döndü. Kardeş dedi. İyi bir banyonun seni adam etmek yolunda ilk adım olacağına inan. Git işine çiftçi diye kesti Ransi'nin sözünü Curly. Ve ne olduğunu anlayamadan bir patates çuvalı gibi Ransi'nin kollarından göletin içine düşüverdi. Bir iki debelendi ve fok gibi nefes nefese sudan çıktı. Ransi kıyıdan bir havlu ve sabunu ona uzattı. Hadi git de doğru dürüst yıkan. Temizlendiğinde bak sana kuru giyecekler getir dedi Ransi. Haylaz genç tek bir kelime bile etmeden emre itaat etti. Temizlenip baklanıp üzerinde mavi bir gömlek ve haki renkte bir pantolon olduğu halde yemek masasına oturduğunda ahçı yemekleri servis yapmak üzereydi. Ransi ona göz ucuyla baktı. Kral hazretleri, gördüğünüz üzere temizlenmiş bulunmaktayım diye tısladı Curly. Mavi gözlerinden alevler çıkararak saldırgan bir ifadeyle de konuşacağımız şeyler olmalı herhalde dedi. Sonra da. Öfkesini yenemeyip Ransi'nin suratına okkalı bir tokat yapıştırdı. 5 parmağın izi Ransi'nin bronz teninde belirdi. Ransi keyifli gülümsedi ve sonra kovboylarla birlikte hayvan peşinde koşmaya başlamıştı. Defalarca gidip gelerek kamptaki hayvan yetiştiriciliği işine zorla da olsa soyunmuştu. Gün geçtikçe çoğalan deneyimlerle Curly daha da güçlendi. Sağlıklı bir yaşam sürmek, hayatını disiplin altına almak onu sosyalleştirmeye başlamıştı.